Beşinci dizin, sayfa 98. Şarık Taran'ı Mehmet Ere Aybar'la ve Cem Dunay'la olan akrabalığına Nazım Hikmet bahsinde de değineceğiz. Şarık Taran'ın baldızının vefat ilanını okuyalım. Merhum Sedat Aziz Erim ve merhume Ayşe Sıdıka Erim'in kızları, merhum Gazanfer Erim, Leyla Arif Bilgin, Gönül Zeki Konur'un kardeşleri, Zeynep Hüseyin Yarsuvat, Nilgün Necati Güler, Nazlı Sinan Tara ve Gülden Galip Bilgin'in teyzeleri, Çiğdem Özkurdum'un kayınvalidesi, Alp ve Ayşe Can'ın babaannesi, Atıf Tuncalı'nın eşi, Ahmet Tuncalı'nın annesi, Emine Naciye Nihal Tuncalı. Hürriyet, 8 Ekim 2002. Peki ilanda ismi geçen Yarsuvat kimdir? Kendisini tapınak şövalyesi ilan eden vatan kahramanı Hüseyin Yarsuvat'ı zamandan okuyalım. Kamuoyunda bırakılan izlenim sonucunda olacak ki işçi eylemlerinin tırmanışa geçtiği sıralarda İstanbul'daki 1 Mayıs gibi mahallelerde halk mahkemeleri kurulur ve Hüseyin Derin Yarsuvat ile birkaç arkadaşı ölüme mahkum edilir. Yarsuvat, kompradorların uşağı, kontur gerilla, MİT ajanı olarak suçlanıyordu. Buna bir de CHP'lilerin İstanbul'da şiddet olayları bir avukatlık bürosuna hazırlanıyor diyerek Yarsuvat Hukuk Bürosu'nu hedef göstermesi eklenince Dev Yol ve Dev Sol yazıhaneye baskınlar düzenler ve bomba koyarlar. Yarsuvat bunların üzerine devletten koruma talep eder. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu'dur. Kabul eder, emir verir. Yarsuvat'ın koruma isteği sıkı yönetimden de geçmiştir. Ama hiçbir siyasi şube müdürü bunu kabul etmez. Ve bunun üzerine aralarında Şükrü Balcı, Mete Alkan, Ümit Bağbek'in de bulunduğu birçok polis müdürü sürgün edilir. Devletin korumadığı Yarsuvat'ı ülkücüler ve bir kısım akıncılar korumaya başlar. 15 yıl çelik yelekle dolaştıktan sonra Hüseyin Derin Yarsuvat, inançların bir takım değişikliklere uğradı diyerek çelik yeleği çıkarmaya karar verir. Onu böyle davranmaya şu düşünce itmiştir. Allah istediği anda istediği kişinin istediği sebebi yaratmak suretiyle vücudundaki ruhunu alabilme imkanına sahip olduğuna göre negativite çekecek olan olayları üstümden uzaklaştırmaya çalışmışımdır. Ve tamamıyla kendimi ona bırakmışımdır. Hastalıklarımda artık kimyevi ilaç kullanmam. Bunun için 4 seneye yakın bir eğitim gördüm. O bir Templier. Negatiflik getirecek şeylerden uzak durmak için gerekeni yapma. Yarsuvat şöyle devam ediyor. Vücuttaki enerji birikimini temizleyip bir kanal sayesinde dışarıdaki dünya dediğimiz hakiki dünya ile bir temas kurabilirsiniz. Bu Templier'leri, yani şövalyeleri temsil eder. Bildiğimiz tapınak şövalyeleri. 250 bin kadar Fransız şövalyesine Haçlı ordusu ile beraber Papa'nın teşvikiyle Kudüs'te cennet bulacakları vaat edilir. Kudüs'e ulaştıklarında aradıkları cennet yerine toz toprak bir belde ile karşılaşır şövalyeler. Hakiki cennetin bu dünyada olmadığını fark ederler. Ve Papa'nın kendilerini aldattığını anlayıp dönüşte papalığı sararlar. Papa bunlara büyük miktarda para verir. Ve silahlarını bıraktırarak Fransa'daki Nice ile Monte Carlo arasında Via France denilen şatoları onlara verir. Bundan sonra çalışmalarını tamamıyla ruhsal şekilde yaparak Hristiyan dininin tesiri altında kalmakla beraber kendi ritüellerini de yazarlar. Ancak burada da rahat bırakılmazlar. Fransız kralları tarafından siyasi odak olarak görüldüklerinden birkaç defa baskına uğratılır, çok büyük işkence görürler. 1943'te Anadolu Hisarı'nda doğan Hüseyin Bey iki evlilik yapar. 1959'da Okşan Hanım'la, Ülker, bildiğimiz Ülker grubu ile bir bağı yok, tanışır. Bu evliliğinden 3 çocuğu olur. Pınar, Bildur ve Ali Konur. Hüseyin Yarsuvat'ın en küçük çocuğu 10 yaşındaki İhsan Osman ise ikinci eşi Zeynep Konur Hanım'dandır. Zeynep Hanım ilk gazetecilerden Agah Efendi'nin torunudur. Hüseyin Bey aynı zamanda Enka'nın veliahtı Sinan Tara ve milli basketbolcu Necati Güler ile bacanaktır, ikinci evliliğinden. Hüseyin Bey ile Zeynep Hanım'ın resepsiyondan nikah işlemlerine kadar bütün işlerini Enka Holding'in patronu Şarık Tara yapar. Hüseyin Bey'in babası İhsan Bey İstanbul Ağır Ceza ve 3. Asliye Ceza Mahkemelerinde memurdur. Silah kaçırma sonucu yakalanan Almanların siyasi baskı ile serbest bırakılmasının istenmesi sonucu bu baskıya boyun eğmez ve istifa eder. İstifadan bir yıl sonra 1941'de de bugün başında Hüseyin Bey'in bulunduğu İsviçre, Fransa, New York ve Ankara'da büroları bulunan Yarsuvat Hukuk Bürosu'nu kurar. İhsan Bey Betül davası ile tanınır kamuoyunda ama İhsan Yarsuvat'ın uluslararası üne kavuşması Neboland davası ile olur. 1951'de meydana gelen olayda İsveç bandıralı Neboland Şilevi ile Dumlu Pınar denizaltısı Çanakkale'de çarpışır. 81 askerimiz şehit olur. Şilep kaptanı Oscar Lorenzo'nu İhsan Bey savunur. Türkiye'de 5 yıl süren davanın bir benzeri de İsveç'te yapılır ve 45 dakika sürer. İsveç kralı şehit ailelere eşit miktarda dağıtılmak üzere tazminat verir. Ancak Türk yetkilileri bunu rütbeye göre dağıtırlar. zamanın önde gelen sanayicilerinin de avukatlığını yapan İhsan Bey bu davadan sonra Ethem Menderes'in davasını siyasi bir davadır diye kabul etmez. Daha sonra ikinci dönem AP'den İstanbul Belediye Meclis Üyeliği ve İstanbul İl Başkanlığı'na seçilir. 1981'de vefat eder. Hüseyin Derin Yarsuvat'ın dedesi Hüseyin Ceyhanlı bir köy ağasıdır. Fesini içindeki ter önleyici kısmı kopararak kullandığı için köylüler tarafından kendisine yakıştırılan terliksiz lakabı daha sonra ailenin soyadı olur. Ceyhan Nehri'nin eski ismi olan Yarsuvat da İhsan Bey tarafından soyad olarak alınır. Ortada bir aile iki soyad vardır. İhsan Bey'in Erdem, Duygun, Hüseyin Derin ve Ali isminde dört çocuğu olur. Hüseyin Bey'le beraber hayatta olan diğer kardeş Duygun Bey Galatasaray Üniversitesi'nde ders vermeye devam ediyor. Hüseyin Yarsuvat'ın annesi Nimet Hanım ise Türkiye'nin ilk kadın hukukçularından birisidir. Galatasaray'ın 7. sınıfında spora başlayan Yarsuvat'ın aletli jimnastik ve boksla Galatasaray Müzesi'ne kazandırdığı birçok kupası bulunuyor. Bunca yoğun işi arasında bugün severek devam ettirdiği merakı ise at binmek. Ne de olsa o bir şövalye. Medya patronu jokey Hüseyin Yarsuvat. 33 yıllık avukat olan Hüseyin Yarsuvat 1943'te İstanbul'da doğdu. 1967'de İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Baba tarafı Adana, anne tarafı Rumeli kökenli. Yarsuvat soyadı Adana kaynaklı, Ceyhan Nehri'nin eski ismi. Babası İhsan Yarsuvat İstanbul'da savcıyken Atatürk hakim ve savcılara soyadı almaları için 24 saat süre vermiş. Babam da Yarsuvat soyadını alıp dedeme telgraf çekmiş. Ama dedem atta koşarken kafasından uçmasın diye fesin içerisindeki terliği, deri kısmını çıkartırmış. Bu sebeple takkesiz manasına terliksiz soyadını almış. Dedesi çok kıymetli 100 kadar atını o dönemde Kuvayi Milliye'nin emrine veriyor. Yarsuvatlardaki at merakı bu kadar eski. Hüseyin Yarsuvat'ın oğlu klas bir jokey, Avrupa ikinciliği derecesine sahip. Kendisi de Kemerburgaz'daki çiftliğinde yine atlarla haşır neşir. Yarsuvat, Show TV, Sine 5 ve İktisat Bankası'nın yönetim kurulu üyesi. Erol Aksoy ile arkadaşlığı Galatasaray Lisesi'ne kadar gidiyor. Sınıf olarak Aksoy'un önünde olduğu için bu sınıfa etüt abisi olarak gidermiş. Aksoy 32 yaşında Kara Mehmet ailesine ait bir bankanın genel müdürü olunca bankanın takipte olan paralarını onun takip etmesini istemiş. Ama medya patronluğu yeni değil. 1975'te 16,5 milyona Demokrat Partili bir milletvekilinden isim hakkı ve matbaasını satın aldığı Her Gün gazetesinde 80 kişi çalışıyordu. Babasının ölümünden sonra bu gazeteyi Alparslan Türkeş'e sattı. Yarsuvat 1988'den beri gelir vergisi rekortmenleri sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. 1988'de 66 milyon olarak verdiği vergi 1999'da yarım trilyonu aştı. Raporu bir başkasıyla karıştırılınca kanser teşhisi konulunca tedavi için Amerika'ya gitti. Şimdiki kilolarını Amerika'da yediği iğnelere borçlu. İngilizce ve Fransızca biliyor. Devam edelim. İsmail Hakkı Oktay'ın ilk eşi Hümeyra Özbaş, ikinci eşi ise Ali Haydar Germiyanoğlu'dur. Ali Haydar'ın kardeşi Celalettin Germiyanoğlu ise Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Hanım'ın babası, dolayısıyla Billur Hanım'ın da dedesidir. Rahşan Hanım'ın kuzeni Aydın Boysan'dır. Bülent Ecevit'in babası adli tıp profesörü ve CHP milletvekili Fahri Ecevit'tir. Fahri Bey'in az bilinen bir özelliği daha var. Fahri Bey, Niyazi Berkes, Pertev Boratav, Niyazi Çıtakoğlu'nu komünizm propagandası yapıyorlar diye AÜDTCF dekanlığına ve emniyet kuvvetlerine ihbar eden kişidir. Yani aileden çok güvenilir bir zattır. Bülent Ecevit'in ABD'ye ilk gidişi USIS, US Information Service bursuyla olmuş. ABD'ye davet edilen ilk Türk gazetecisi olma şerefine sahiptir. Winston ve Salem sigaralarının üretildiği North Carolina'da yayınlanan Winston Salem Journal ile Winston Salem Sentinel'da 3 ay çalışıp diğer 3 ayda bütün ABD'yi gezmiştir. Toplam burs tutarı o dönem için astronomik bir rakam, 5000 dolar. Gazeteci dediysek meziyetlerinden değil, gazeteci olmak istiyorum diyor ve CHP'nin yayın organında işe başlatıyorlar. Rockefeller isimli kötülükler imparatorunun verdiği bursla 1957'de ikinci kez ABD'ye gidiyor. Sosyal psikoloji ve Orta Doğu tarihi üzerine çalışıyor. Hocası Henry Kissinger'dır. Hocası Kissinger ile olan yakınlığı bütün hayatı boyunca sürmüştür. 1974'te Kıbrıs harekatı esnasında her gün saatlerce telefonda konuşuyorlar. 1953'te Fransa, İtalya ve Portekiz'i kapsayan bir NATO gezisine davet ediliyor. Genç gazeteci NATO'ya akıl verip, komünizme karşı sadece askeri silahlanmaya değil manevi silahlanmaya da ihtiyaç vardır diyor. Bu sözlerinin semeresini görecektir. 1955'te NATO tarafından üye ülkelerden toplam 20 gazeteci Kanada'ya davet ediliyor. Türkiye'yi temsilen davet edilen sadece genç gazeteci Bülent Ecevit'tir. Bir ara BBC Londra'da çalışmışlığı da var. O dönem Can Yücel'le aynı evi paylaşıyorlar. İsmet İnönü'nün ABD'li yetkililerle görüşmelerinde yanından ayırmadığı bir siyasetçi olarak yükselen değerlere uygun olarak yıldızı parlamaya başlıyor. Çalışma Bakanlığı esnasında Ereğli Demir Çelik, Erdemir tesislerinin müteahhidi, ünlü Amerikan firması Morrison'un işten attığı 300 işçiye karşı firmayı tutuyor. Tırmanan sol dalganın önünde set olması için piyasaya sürüldü. İkinci Başbakanlığı öncesinden Ataköy'deki otellerde kurulan ünlü milletvekilliği pazarında tarafına geçen milletvekillerinin her birine bakanlık vererek tarihe geçti. 12 Eylül esnasında telefonla ekibine verdiği ve her sözü Kenan Evren'e giden konuşmalarında askerlere yardımcı olmak gerekir demişti. Bilderberg mensubuydu. Bülent Ecevit'in babaannesi Refik Halit Karay'ın teyzesi olur. Refik Halit'in kardeşi ise Engin Noyan'ın dedesidir. Engin Noyan'ın TV'de anlattıklarını aşağıya aktarırken utanıyoruz. Eserle birlikte büyük bir sınava gireceğimiz için çok heyecanlıydık. Düşünsenize, koskoca Amerikan başkanı karşısında program yapıyorsunuz. Piyanomun başına geçer geçmez omzumdan aşağı korkunç bir ağrı başladı. Canımı dişime takmış bir halde programa devam ettim ancak ağrılarım dayanılır gibi değildi. Asla yarıda bırakmayı düşünmüyordum ve ağrılarıma rağmen canlı müziğimize devam ettik. Daha sonra Başkan Bush yanıma geldi ve teşekkür etmek amacıyla omzuma ve ağrıyan koluma dokundu. Allah'ım, o ne kadar uhrevi bir dokunuştu öyle. Bush'un ellerinin dokunduğu yerler aniden tatlı bir uyuşukluğa büründü ve tüm ağrılarım geçti. Evet, evet, bir mucize gerçekleşmişti ve omzumun ve kolumun tüm ağrısı Bush'un o mübarek ellerinin verdiği şifa ile dinmişti. Baba Bush Türkiye'ye geldiğinde bu kez Eser Noyan'ın ağrıyan sırtı için Engin Noyan Bush'tan eşinin sırtına dokunmasını istemiş ve Bush da dokunmuştu. Engin Noyan Fethullah Gülen'e mübarek olsun. Ecevit, Refik Halit, Engin Noyan ilişkisini Mahmut Çetin çözmüştür. Bedri Noyan, Bektaşiliğin en üst mertebesi olan dede babalık makamında 37 sene oturmuştur. Karaim, yani Karay Türklerinden Refik Halit de Servet-i Fünun'da yazmıştır. En yakın arkadaşı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Mevlevi babasının Erenköy'deki köşkünde rahat bir hayat sürerken milli mücadeleye karşı tutumu nedeniyle 150'lik olup yurt dışına çıkarılmıştır. Milli mücadeleye karşıtlığı İttihatçı karşıtlığından gelir. Bugünkü mizah yazarlığının babası dense çok yanlış olmaz. Şerif Aktaş, Refik Halit Kara isimli kitabında Refik Halit için aristokrat bir ailedendi diyor. Doğru bir saptamadır. Biz aristokrasi başka bir kavram olduğu için kendimizce daha doğru bir kavramda erguvani diyoruz. Aristokrasi feodalitenin bir ürünüdür. Bizde ise feodalite yaşanmamıştır. Gizli bir kast sistemi vardır. Refik Halid'in babası Mehmet Halit Bey, Bala payesi vardır, her sabah zikir yapacak kadar Mevleviliğe bağlıdır. Maliye baş veznedarı zengin birisidir. Diğer oğlu Hakkı Halid'i Avrupa'da okutmuş. Telgraf Umum Müdürlüğü de yapan Refik Halit ise Galatasaray Lisesi'nde okumuştur. İlk eşi Nazım Hanım'dan olan oğlu Ender Karay babasının kitaplarını günümüz diline çeviriyor. Şimdi başka bir koldan bambaşka bir yere ulaşacağız. Refik Halid'in ikinci eşi Nihal Hanım 9 Haziran 1954 tarihli Cumhuriyet'te Sermet Sami Uysal'ın yaptığı röportajda şöyle diyor. Refik Halit Karay'ın Kırım hanlarıyla akrabalığı nereden geliyor? Anneannesinden, o Kırım Hanı Giraylardanmış. Babasının anne tarafı Yanyalı, oradan da şair Mehmet Akif'le akrabalık var. Bu akrabalık Refik Halid'in annesi Nefise Ruhsar'ın Yanyalı babasından gelir. İkinci eş Nihal Hanım Abdülhamit tarafından sürgüne gönderilen Mahir Said'in kızıdır. Mahir Said 1902'de Paris'te yapılan ve bütün Jön Türklerin katıldığı çok önemli toplantıda bulunanlardan birisidir. Mahir Said iddiatçıdır ancak 1912'de mebus olamayınca Halaskar Zabitan isimli örgüte katılmıştır. Karay'ın Nihal Hanım'dan doğan oğlu Ömer Uğur Karay'dır. Ömer Uğur Bey Anadolu Turizm Kampanyası'nın Jacques Kasar'la birlikte sahibidir. Mehmet Akif Ersoy'un damadı Ömer Rıza Doğrul bugünlerde fazla tanınmıyor ama geçmişte bilinen bir kalem erbabıdır. Kahire el-Azhar Üniversitesi'ni bitirmiş, İslam tarihçisi ve çevirmen Ömer Rıza Kur'an'ın meralini yazıyor. Demokrat Parti Konya milletvekilidir, çok içki içmesiyle de biliniyor. Eli çok açık, her gece hesapları verdiği için de çok seviliyor. Anlatan Safiye Ayla. Ömer bolluk günlerinde meyhanede hesap ödemek isteyenlere karşı çıkar. Canım efendim, bugün Yasin suresinin parasını aldık, onu yiyeceğiz. Bir akşam gene meyhanede dostlarını yanına topladı. Bu gece son gecemiz, çünkü Fatiha suresini yiyeceğiz. Bu iş de burada bitecek. Eyüp mezarlığına gömülen Ömer Rıza Doğrul aynı zamanda kültür locasına mensup bir masondur. Safiye Ayla bu esnada Latife Hanım'ın kuzeni gazeteci Naci Sadullah'ın sevgilisidir. Anlatılan Mehmet Akif'le bizim anlatacağımız TKP Genel Başkanı Aydemir Güler'in dedesi olan Mehmet Akif çok farklı olacak. Ama bu esas olarak ikinci kitabımızın içindedir. Gerçek ismi Ragıf olup aile içinde de bu adla çağrılan Mehmet Akif'in Koç ailesi olan ilişkisi de Koç bahsinde anlatılmıştır. Ragıf ismi babası tarafından Ebced hesabıyla verilmiştir. Ebced'e göre Ragıf'ın değeri olan 1290'ın Mehmet Akif'in doğum tarihi Gematria'da ne olduğunu da anlatacağız. Madem Can Kıraç dolayısıyla Koç ailesi dedik, bu aileyi mutlaka yazmamız gerekiyor. Ama önce Münevver Ayaşlı'yı anlamak gerekiyor. Neden Münevver Ayaşlı'yı kendisine söylenenle yetinen sağ kesim göklere çıkarmıştır? Neden Münevver Ayaşlı'nın kendi anlattıklarıyla yola çıkılıp şimdiye kadar asıl belirgin kimlikleri görmemezlikten gelinmiştir? Ece Ayhan kendi şiirinin anlaşılması için Lobaçov geometrisinin bilinmesi gerektiğini söylemişti. Münevver Ayaşlı'nın anlaşılması için de Lobaçov geometrisine ve aydınlanmaya ihtiyaç var. Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür. Bunun nedenini de aklın kendisine değil fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Sapar Aud aklını kendin kullanmak cesaretini göster sözü şimdi aydınlanmanın parolası olmaktadır. Doğa insanları yabancı bir yönlendirilmeye bağlı kalmaktan çoktan kurtarmış olmasına karşın naturaliter moralis tembellik ve korkaklık nedeniyledir ki insanların çoğu bütün yaşamları boyunca kendi rızalarıyla erginleşmemiş olarak kalırlar. Ve aynı neden nedir ki bu insanların başına gözetici ya da yönetici olarak gelmek başkaları için de çok kolay olmaktadır. Ergin olmama durumu çok rahattır çünkü. Kant aydınlanma nedir diye yazdığı tarihe geçen makalesinde bu muhteşem sözleri söylüyordu. Münevver Ayaşlı'yı anlamak için öncelikle omuzlarımızın üstüne kendi başımızı taşımalıyız. İnanırım çünkü saçmadır. Credo quae absurdum. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan kilise babası Kartacalı Tertullian şöyle demiş. Tertullian bu sözü Hristiyanlığı kabul ettikten sonra söylemiş. Tertullian imanını sarsacak açmazlara karşı imanını yitirmemek için durumunu teorize ederek kendince bir çıkış yolu bulmuş. Bilmediğimiz ya da anlamadığımız bir durumda imandan olmamak için özgür düşünceyi, daha doğrusu düşünmeyi dışlamamız gerekir. Bilmemek bunun en kolay yoludur. Cemaatler müritlerini yitirmemek için müritlerinin hiçbir şey bilmemelerini, sadece cemaat liderlerinin istediklerini ve istedikleri kadar bilmesini isterler. Tarih yolcularını avucundan kaçırmamanın en etkili yollarından birisi budur. Bilgiden uzak dur. Daha modern cemaat, cemaat ve modernlik birlikte garip kavramlar oldu ama durum böylesine paradoksaldır. Üyeleri için bilgi yasak değildir ancak bilginin muhakeme edilmesi istenmez. İnanca aykırı şeylere zinhar inanmamak gerektiği vaaz edilir. Bu durum şeyhin postuyla ilgili sıkıntılar yaratabilir. Bu sadece şeyhlerin değil müritlerin de işine gelir. Düşünmek, düşünmenin sonucunda ulaşılan sonuçlara katlanabilmek de demek. Bu pek çok gerçekle yüz yüze gelmeyi de zorunlu kılıyor. Düşünmenin varacağı yer genel olarak özgürleşmektir. Özgürleşmek birey olarak üstüne düşen sorumlulukları da almayı gerektirir. Sonu olumsuz biten her bir katılım, karar ya da süreç sonrası bu eğer gerçekten bireyin kararıysa ve gerçekten kendi düşüncesi sonucu bir şeye girdiyse sonuçtan da kendisi sorumludur. Oysa bir başkasına emanet edilen akıl sonrası sadece ona kızıp rahatlamak çok kolay bir kaçış mekanizması. Bu bireyin iç dünyasına, düşünceye ket vurmasıdır. Peki bu aydınlanma karşıtı, bu sorgulayan aklı dışlayıcı düşünme nereden gelmektedir? Platon'un akademi öğrencisi Aristoteles'e üç mantık ilkesi klasik mantık vardır. 1. A, A'dır. Bir şey neyse odur. Özdeşlik ilkesi. 2. A, A olmayan değildir. Bir şey hem kendisi hem de başka bir şey olamaz. Çelişmezlik ilkesi. 3. A ve A olmayan bir dışında bir hal olamaz. Bir şey ya A'dır ya da A değildir. Üçüncü halin olmazlığı ilkesi. Platon, Öklides ve Aristoteles bir zincirdir. Bu zincirin sonuçlarından biri tümden gelim düşüncesi, dedüktif akıl yürütmedir. Yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçmedir. Akıl yürütme en az iki önerme arasında birinin öbürünün kanıtlayanı olarak ele alıp buradan bir sonuç çıkarmalıdır. Akıl yürütme de gerekçe durumundaki önermelere öncül, gerekçelendirilmiş önermeye ise sonuç denir. Çok bilinen bir örneği yinelemekte yarar var. 1. Öncül, bütün hayvanlar ölümlüdür. 2. Öncül, at bir hayvandır. Sonuç, o halde at da ölümlüdür. Önerme doğru ya da yanlış hüküm içeren ifadedir. Aksiyom yani belit her alan için doğruluğu apaçık önermedir. Postulat yani koyut ise belli bir konuda doğruluğu apaçık bir önermedir ve bir bilimde daha sonraki tanımlara taban oluşturur, tanımlanamayan ilkel gerçektir. Aksiyon ve postulat çoğu kez birbirinin yerine kullanılıyor ve karıştırılıyor. Öklides geometrisi ilkokuldan itibaren öğretilen hepimizin az ya da çok bildiği geometri adına temel olarak okutulan bilgiler manzumesidir. Öklides, M.Ö. 300 yıllarında yazdığı Elementler olarak bilinen eserinde geometriyi zirveye taşımış bir matematikçi. Elementler 465 önermeden oluşuyor ve bu önermelerin çıkışı da 5 postulata ve 5 aksiyoma dayanıyor. Sorun düşünce sistemlerini doğuran bilimsel aşamaları anlatmaktadır. Öklides geometrisinin felsefi temelleri de Öklides'in elementleri yazmasından 50 yıl önce Platon tarafından atılmıştır. Öklides geometrisi şu postulatlardan oluşur. 1. İki nokta arasında bir doğru çizilebilir. 2. Bir doğru parçası doğrusal hat üzerinde uzatılabilir. 3. Bir daireyi herhangi bir merkez ve uzaklıkla tanımlayabiliriz. 4. Tüm dik açılar eşittir. Bu dört postulatın bağımsız olduğu yani başka bir postulattan elde edilemeyeceği konusunda hiçbir tartışma yok. Öklides geometrisinin postulatlarından beşincisi olan ve paralel postulatı denen postulat için yüzyıllarca süren bir tartışma olmuştur. Bu postulatın bağımsız bir postulat mı yoksa diğer postulatlardan elde edilebilir mi olduğu konusunda matematikçiler belki de matematik tarihinin en tartışmalı konularından birisini yaşadı. Beşinci postulat şöyledir. 5. İki doğru üzerine düşen bir doğru çizgi aynı yandaki iç açıları birlikte iki dik açıdan az yapıyorsa, iki doğru çizgi iç açıların bulunduğu yanda yeterince uzatıldığında birleşebilir. Postulat tartışması değildi elbette. Bu postulatın yorumlanması aynı zamanda Öklides dışı geometrilerin de doğmasını da doğuracaktır. Matematik yazmıyoruz, matematiğe dair yazıyoruz. Öklides ve Öklides dışı geometrinin yansıması başta fizik olmak üzere felsefeyi ve düşün dünyasını da derinden etkilemiştir. Düşünce sistematiğimizi, ideolojilerimizi de yakından ilgilendiren, düşüncelerimizi, algılamalarımızı da derinden etkileyen şeylere dair yazmaya çalışıyoruz. Öklides dışı geometri terimini kullanan Gauss'tur. Gauss bu konuda düşüncelerini yayınlamadı. Lobachev isimli Rus ve Macar Bolyai en güçlü karşı çıkışı temsil ederler. Lobachev 1829-1830'da bu konuda Rusça bir kitap yayınladı. Fazla ilgi görmedi. Daha sonra da Almanca bir kitapla görüşlerini yayınladı. Ama Gauss'un dışında pek ilgi görmedi. Kantçı felsefenin egemenliği vardı ve bu görüşlerde dışlanıyordu. Kant, Öklides dışı geometrilerin bırakın doğruluğunu tasavvur dahi edilemeyeceğini söylüyordu. Önemini kavrayanlardan birisi de Riemann'dı. Einstein teorisini oluştururken Riemann geometrisinden yararlanmıştır. Uzayda ışık en kısa yolu izleyerek ilerler. Kütlelerin etkilemediği boşlukta bu yol doğrusaldır. Kütlelerin yarattığı çekim alanları kavisli olduğundan bu alanlardan geçen ışınlar da kavislidir. Güneş çevresinde dolaşan gezegenler de doğrusal değil, eğrisel bir yol izler. Çünkü içinde bulundukları çekim alanı eğridir. Böyle bir alanda tıpkı bir küre üzerinde olduğu gibi iki nokta arasındaki en kısa yol bir doğru değil, jeodezik bir eğridir. Lobachev'da hiperbolik geometri üçgenin iç açıları A, B, C olsun. 180-A-B-C eşit sabit alandır. Yani iç açılar toplamı 180 dereceden küçüktür ve aradaki fark üçgenin alanı ile orantılıdır. Daha açık bir anlatımla üçgenin iç açıları toplamı daima 180 dereceden küçüktür ve aradaki fark üçgenin alanı ile orantılıdır. Öklides geometrisi yaşanan dünyanın fiziksel özelliğini çok güzel tanımlar. Fakat bu mantıksal bir zorunluluk değil, fiziksel dünyanın gözlenen özelliğidir. Lobachev geometrisinin kozmolojik ölçekte dünyamızı yansıttığı söylenebilir. Bu söylediğimizi kitabımız için somutlamaya çalışalım. Münevver Ayaşlı ve benzerlerinin görünen yüzleri, gösterdikleri yüzleri sadece Öklides geometrisi bilerek anlaşılamıyor. Zihinsel kalıplarımız, mantık uslamlarımız buna engel oluyor. Aristoteles mantığı zihnimizi bloke ediyor. Çelişmezlik ve üçüncü halin olamazlığı ilkesi algılarımızı kapattırıyor. Münevver Hanım'ın bir görünen gösterdiği yüzü var. Bu yüz Öklides geometrisi ile algılanan, algılatılan bir yüz. Oysa gerçek Lobachev'un anlattığına çok benziyor. Düzlemden koparak Ayaşlı'nın gizlediği yüzünü üçüncü boyut gibi düşünerek anlayabiliyoruz. Üçüncü boyut Ayaşlı'nın aktardığıyla yetinmeyip derine bakıp ilişkilerini ortaya koymakla görünebiliyor. Görsel uzayın en iyi Lobachev geometrisiyle temsil edildiği söylenmektedir. Lobachev geometrisini Escher çember sınırlar adını verdiği bir dizi gravürle betimlemiştir. Escher'in Çember Sınır 4 adlı bir eseri bir evren betimlemesidir ve meleklerle şeytanlarla doludur. Sınırdaki çembere doğru yaklaştıkça sanki resim kalabalıklaşıyor gibi bir görüntü doğuyor. Şöyle bir şanssızlığımız var. Lobaçov geometrisini hiperbolik geometriye dair bir tasviri burada Öklides geometrisi içinde tasvir edebiliyoruz ancak. Aslında şeytanların tümünün aynı büyüklükte olduklarını hiperbolik geometrik bir uzayda çizebilseydik görebilecektik. Ortadan kenara doğru yürüdükçe karşılaşacağımız geometri aynen orta bölümde olduğu gibidir. Böylece ne yöne hareket ederseniz edin gördüğünüz geometri değişmeyecektir. Lobaçov geometrisinin fiziksel bir diğer anlamı da evrenin oluşumuna dair büyük patlamanın yarattığı evren tasarımlarında üç tür tasarımdan K sabiti denen ve evreni tanımlayan değerle anlatılmak istendiğinde K eşit eksi 1 olursa Lobaçov uzaylarından oluşan bir genişleyen evren tasarımı, K eşit 0 olursa Öklides uzayları şeklinde genişleyen evren tasarımı, K eşit 1 olursa küresel uzaylardan oluşan önce genişleyen sonra büzülen rugby topu gibi evren tasarımı olur. Paralellik postulatıyla başlamıştık, onunla bitirelim. Escher'in Çember Sınır 3 isimli gravüründe düz çizgi şeklinde görünen çizgilere dikkat ediniz. Aslında tam merkezden geçen düz çizgi hariç bunlar birer yaydır. Tam merkezden geçen düz çizgi dışında çember çapı, diğer çizgiler üzerinde bir nokta alalım. Bu noktadan çember çapına paralel olan iki ve daha çok çizgi çizilebilir. Bu da paralellik postulatının pabucunun dama atılması demektir. Marksizm'de iki değerli mantık, mutlak uzam, zaman ve determinizme dayanan Newton fiziğinin çocuğudur. Düşünce ve uslamlamaları mantıkları buna dayanır. Ortodoks Marksist, Marksizmi dogmaya dönüştürür ve bunun farkında da değildir. Einstein iki değerli mantık, izafi uzam ve zamanı ortaya atmıştır. Heisenberg ise iki değerli mantık ve belirsizlik ilkesini geliştirdi. Günümüzde ise çok değerli mantık ve belirsizlik ilkesi yani Reichenbach'ın olasılık fiziği geçerlidir. A şehrinden X kilometre sabit hızla yola çıkan bir arabayla Z kilometre ötedeki B şehrinden Y hızına çıkan bir araba hangi kilometrede karşılaşır? Bu tür soruları yıllarca sordular ve çözdük. Newton sisteminde cisimlerin konumları, hızları ve kütleleri belli bir zamanda belirlenirse bunların konumları ve hızları sonraki diğer tüm zamanlarda matematiksel olarak belirlenirler. Klasik mekanikte ve özel görelilikte düzgün doğrusal hareket eden sistemlerin ayrıcalığı vardır. Galile'nin hareketin birinci yasası ve Einstein'ın birinci görelilik ilkesi bu tür hareket eden sistemler içindir. Bu sıkıntıyı önce Newton görmüş ama çözememiş, sonra meseleye Mach değinmiş ve Einstein'a kadar gelmiştir. Kopernik veya Kopernikus bir rahip ve astronomdu. Evrenin merkezinin dünya olmadığını ve dünyanın da diğer gezegenler gibi güneşin etrafında döndüğünü söyledi. Ama inançlarına aykırı sözlerinden korktu ve papaya ithaf ettiği yapıtının sonuna söylediklerine inanılmaması gerektiğini yazdı. Daha cesur olan Kepler gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngelerinin akla ilk gelen sağduyuya en uygun gibi görünen dairesel değil eliptik olduğunu ve bu hareketin de sabit hızla değil değişken hızlarla olduğunu söyledi. Max Planck kuantum teorisini başlatan kişidir. Ateşte ısıtılan bir masadan çıkan radyasyonları incelerken istemeden de olsa çok önemli şeyler bulmuştur. Ateşte ısıtılan bir cismin ne kadar kızdırılsa da beklendiği üzere sonsuz enerji vermediğini, sınırsız uzamadığını yani mor ötesi katastrofun yani dalga boyunun kısalmasıyla enerjinin sonsuza doğru artması tutmadığını gördü. Doğanın sürekliliği teorisi çöküyordu. Enerjinin sürekliliği ilkesi yerle bir oluyordu. Enerji kesik kesik sıçrayarak değişiyordu. Bunun en baştaki önemi şudur. Natura non facit saltus yani doğada asla sıçrama olmaz diyen Newton fiziği çökmüştür. İstemeden de olsa dedik. Çünkü Max Planck tutucu bir pozitivistti ama bulduğu şeye zor da olsa inandı ve bir devrim oldu. Olgulara o kadar saygılıydı ki bu saygılılık Max Born'un deyişiyle spekülasyondan hoşlanmayan Planck'ı sonuçlarını yayınlamaya götürdü. Max Planck sonuçlarını ancak Boltzmann'ın istatistiksel yöntemiyle gösterebildi. Boltzmann evrendeki bütün olaylarda gidişatın karışıklığın artmasına doğru olduğunu gördü ve söyledi. Bütün tutucular Boltzmann'a saldırdılar ve Boltzmann intihar etti. Boltzmann'ın mezar taşında şu denklem yazar. S eşittir K nokta log W. Bu denklem Boltzmann'ın bu buluşu günümüz biliminin temel taşıdır ve istatistiksel davranış gösteren her sistemin davranışını anlatır. Bu denklem şunu anlatır. S entropidir, W ise olasılıktır. Açık havada 5 beyaz, 5 de siyah topu yan yana dizelim ve rüzgarın esmesini bekleyelim. Rüzgar estikçe bu yan yanalık, bu düzen bozulur ve rüzgar ne kadar eserse essin, topların bir daha ilk konumlarına gelme olasılıkları sıfıra yakındır. Entropi karışıklığın ölçüsüdür ve düzenli sistemler zaman içinde düzensizliğe yaklaşır. Bütün düzenli sistemler düzensizliğin dağılımının gösterimi olan çan eğrisine benzer bir eğri olarak düşey eksene göre simetrik bir eğriye doğru dönüş yapar. Yeryüzündeki mevcut bütün kapitalist toplumlar entropinin eğrisine uyar. Bu eğri simetrik değildir zaten. Aptalların sayısı zekilerden, çirkinlerin sayısı güzellerden, korkakların sayısı cesurlardan ve benzeri şeyler daha fazladır. Ve bu eğri de bu durum başlangıçtan ortalama etkisel alana kadar olan bölümü kapsar. Bu da bütün düzensiz sistemlerde oran olarak %61'dir. Aziz Nesin'in verdiği %60 oranı tam isabettir ve bilimseldir. Kapitalizmin toplumsal yapısı böyledir. Ayrıca verilen ideoloji gereği insanların kendini çoğaltan sistemlere benzer şekilde bu eğrinin sağında kalan bölümü de sola çekmeye, kendine benzetmeye, farklılıktan hoşlanmamaya eğilimi vardır. Ve bu tarikat yapılarında çok belirgindir. Bütün toplumu olmazsa kendi gibi düşündüğünü söyleyeni, İslamcıysa İslamcıyı, solcuysa solcuyu vesaire tek tip olmaya zorlar. Çünkü böyle bir yapı en düşük enerji sistemine göre işler, aklın çalışmasına gerek yoktur ve zaten sizin yerinize birileri düşünmüştür bile. Eğrinin sağında kalanlar o yüzden potansiyel tehlikedir. Bu eğriyi sağa doğru, iyiye doğru itelemenin tek yolu vardır, enerji vermek. Newton fiziği deterministtir, kuantum fiziği ise olasılıklara bağlıdır. Lenin kuantum fiziğine karşı çıkıyor ve diyalektik materyalizme aykırı diyordu. Ama hayat, zaman ve tarih Lenin'i haksız çıkardı. Marx devrimi doğuma benzettiği için bazıları bir analojiyle çocuğun ters geldiği, yani devrimin ileri sanayi ülkesine değil geri bir ülkede olması için işlerin ters gittiğini söylemektedir. Bu metafizik bir açıklamadır. Marksizm hala çok değerlidir, gereklidir. Ama onu 19. yüzyıldaki haliyle dondurmak dogmatizmdir ve Marksizme en büyük kötülüktür. Kuantum fiziği bize epistemolojide sıçramalar getirmektedir. Kuantum teorisi kesinliklerle değil olasılıklar düzeyinde yürür. Heisenberg ünlü belirsizlik ilkesinde elektron gibi küçük bir parçacığın konum ve hızını saptamak olanaksızdır der. Deterministlik yaklaşım iflas etmiştir. Bugün artık olasılık doğanın da insanın da davranışında çok etkili nesnel bir kavram olarak bilimde yerini almıştır. Münevver Ayaşlı'nın anlaşılmasındaki güçlük ya da iktidar mensuplarının tek bir aileden gelmesinin kabul edilmesindeki güçlük, bunun doğru olması durumunda bütün ezberimizin bozulmasından dolayıdır. Bütün söylenenlerin yalan yanlış olduğunu kabul etmek güçtür. Bütün putların yıkılmasını sindirebilmek güçtür. Yoksa ortaya konanlardan sonra bunun böyle olduğu rahatlıkla görülebilir. Bilimsel devrimlerin yapısı kitabında bir paradigma ancak ya çok genç birisi tarafından ya da o disipline dışarıdan gelen birisi tarafından yıkılır diyordu Thomas Kuhn. İzafiyet teorisinin anlaşılmasındaki esas zorluk da teorinin kendisinden çok sonuçlarının insanların sağduyusuna ters gelmesi, dolayısıyla şaşırtıcı ve inanılmasının güç olmasından. Günlük yaşamımız içinde algılayamadığımız cisimlerin hızlarının ışık hızına yaklaştıkça uzunluğunun kısalması, kütlesinin artması ve saatlerin yavaşlaması gibi sonuçlar veren izafiyet teorisi ortaya atıldığında, bilim çevreleri tarafından da kuşkuyla karşılanmış ve fazla rağbet görmemişti. Rivayete göre Einstein'ı o günlerde destekleyen en der kişilerden birisi Einstein'a izafiyet teorisinin yalnızca 3 kişi tarafından anlaşıldığı yolundaki sözlerinin doğru olup olmadığını sorunca Einstein 3. kim demiş. İzafiyet teorisi ışığın niteliği nasıl yayıldığı, ışığın boşlukta nasıl yayıldığı, ışığın ilerlemesi için hala kanıtlanamayan eter ya da esir denen bir madde olduğu ve hızına dair tartışmalardan doğmuştur. Sonuçlar gerek fizik açısından gerekse felsefi açıdan ışık hızının ötesine taşınmış olsa da çıkış noktası ışıktır. Işık hızının ne olduğuna dair soruya Descartes sonsuz demiş, Galileo ise ışık hızının sonlu olduğunu söyleyip bu hızı ölçmeye kalkmıştır. Bu ölçümler yüzyıllarca sürmüş ve en yetkin olarak da 20. yüzyılda ölçülüp saniyede 300 bin kilometre olarak bulunmuştur. Einstein özel teoride, özel izafiyet teorisi yalnızca düzgün doğrusal hareket eden sistemlere yöneliktir, bulduğu sonuçları genelleştirmiş ve iki postulat ileri sürmüştü. 1. Tüm hareket izafidir, mutlak hareketten söz edilemez. Ancak başka bir şeye göre hareket söz konusu olabilir. Yan yana aynı hızla giden iki trende bulunan yolculara diğer tren duruyormuş gibi gözükür. Yolcunun bulunduğu trende hareket ettiği için yolcunun yani gözlemcinin bulunduğu konumun ve hızının da hesaba katılması gerekir. Oysa Einstein'ı asıl düşündüren şey 19. yüzyıl sonlarında gözlemcinin konumu ve hızı ne olursa olsun ışık hızının hiç değişmediğinin ortaya konmuş olmasıydı. Bu sonuç Newton'un hareket yasalarının ışık için doğru olmadığını söylüyordu. Biz bugün saatte 90 kilometre hızla gittik derken belirtmesek de bunun dünyaya göre bir hız olduğu bellidir. Bir uzay gemisindeyseniz ve tüm yıldız ve gezegenlerden uzaksanız hızınızı saptamanız mümkün değildir. Hatta böyle bir referans noktanız yoksa hareket edip etmediğinizi dahi asla bilemezsiniz. Bunun bir örneğini kameranın lombozundan açık denize baktığımızda geminin gidip gitmediğinden referans alabileceğiniz ufukta görünen bir kara parçası yoksa emin olamayarak yaşarız. Buna benzer örneği son dönemlerde ortaya çıkan ve dışarıyı göstermeyen asansörlerde sanki hareket etmiyormuş gibi hissederek yaşıyoruz. 2. Bir gözlemciye göre ışık hızı daima sabittir. İzafiyet teorisinin en çetrefilli görünen, sağduyuya en ters gelen yönü de işte budur. Bir yıldıza doğru giden bir roket ile bu yıldızdan gelen ışığın hızı bu iki cisim birbirine yaklaşırken, bu yıldızdan gelen ışığın hızı eksi roketin hızı olmalıydı. Oysa bu durumda ışık söz konusu olunca bu hız 300 bin olarak sabit kalıyor. Bu postulatlardan çıkan sonuçlar deneyler ve gözlemlerle birleştirildiğinde daha da garibidi. Einstein iki adet basit denklem vermiştir. Bu iki formülden şaşırtıcı sonuçlar çıkmaktadır. Hareket eden bir cismin mesela roket uzunluğu L olsun ve roketin hızı C'de ışık hızı olduğunda V hızıyla hareket eden bir roketin hareket halindeki boyu B şu olur demiştir. B eşittir LX kare kök 1 eksi V kare bölü C kare. Hız arttıkça roketin boyu kısalacaktır. Denklemin bize verdiği sonuç büzülme denen bu olaydır. Hız ne kadar artarsa roketin boyu da o kadar kısalacaktır. Şimdi gelelim bu denklemin asıl şaşırtıcı yanına. V yani hız C'ye yani ışık hızına yani 300 bin kilometre bölü saniye eşit olduğunda ise cismin yani roketin vesaire uzunluğu sıfır olur. Yani cisim ortadan kalkar. Einstein'ın ikinci formülüne de bakalım. Hareket eden cismin kütlesi m olsun, hareket anındaki kütlesi h diyelim, için formül şudur. H eşittir m bölü kare kök parantez içinde 1 eksi v kare bölü c kare parantez kapağı. Bu formülün bize verdiği sonuç hız arttıkça kütlenin de artacağıdır. Bir cisim gözlemciye göre ne kadar hızlıysa kütlesi de o kadar artar. Işık hızına ulaşıldığında cismin kütlesi sonsuz olacaktır. Bu sonuç çetrefilli dediğimiz ikinci postulatın sağduyuya aykırı gibi görünen sonucuna da uygundur. Yani hiçbir şey ışık hızından daha hızlı hareket edemez. Işık hızına ulaşıldığında boyu sıfıra iner, kütlesi sonsuza çıkar. Bu postulatlar atom bombasının da teorik mantığını oluşturmuştur. Görüldüğü gibi hız artınca kütle artıyor, enerji de artar tabiatıyla. Biliriz ki ağır bir nesne hafif olandan daha fazla enerjiye sahiptir. Bomba da deprem de bir enerjinin açığa çıkmasıdır aslında. Bir nesnenin kütlesi geride hiç kütle kalmayacak şekilde enerjiye çevrilirse elde edilecek enerji, enerji eşittir kütle çarpı ışık hızı karesi. İzafiyet teorisinin zaman açısından da ilginç sonuçları vardır. Işık hızına yakın hareket eden roketi izleyen dünyadaki gözlemcinin saatine göre roketin içindeki astronotun saati daha yavaş çalışacaktır. Yani zaman roketin içinde daha yavaş akacaktır. Anlaşılması en zor görünen ve dillere pelesenk olmuş zamanın izafiyeti nasıl böyle olabiliyordu? İki nokta düşünelim ve aralarındaki mesafe de 300 bin kilometre olsun. Işık bu mesafeyi bir saniyede alacaktır. Şimdi bu iki nokta aralarındaki mesafe sabit kalmak şartıyla ışığın geliş yönüne karşı diyelim saniyede 100 bin kilometre hızla harekete geçsin. Bu durumda Newton fiziğine göre ışığın bu iki nokta arasındaki hızı eşittir 300 bin artı 100 bin eşit 400 bin kilometre saniye olacaktır. O zaman ışığın bu iki nokta arasındaki mesafeyi geçiş süresi de 300 bin bölü 400 bin eşittir 0.75 saniye olması gerekir. Oysa teoriye göre ışık hızı referans sisteminden bağımsızdır ve iki nokta arasındaki mesafeyi yine bir saniyede geçer. Demek ki durağın sistemdeki bir saniyenin referans sistemindeki 0.75 saniyeye eşit olması için sistemdeki saatlerin daha yavaş çalışması gerekmektedir. İlk baştaki örneğimize dönüp söylersek, ışık hızına yakın hareket eden roketin içindeki saat dünyadaki gözlemciye göre daha yavaş çalışacaktır ve roketin hızına uzaydaki hareket süresine göre astronot dünyaya döndüğünde örneğin ikiz kardeşine göre artık daha genç olacaktır. Bütün bunların pek çok sonuçlarından birisi de dört boyutlu bir uzay zaman kavramı oluşmasıdır. Bütün anlatılan tarih için Feyerabend'in büyük harf A ile başlayan akla karşı hayır demesi gibi T ile başlayan tarihe de hayır demek gerekiyor. Aslanların tarihinin avcılar tarafından yazılmasına benzer şekilde bütün tarih de şimdiye kadar erguvaniler tarafından yazılmıştır. Bu tarih biz erguvan olmayanlarda akıl tutulması yaratmıştır. Aristoteles mantığına hayır demeden olmuyor, Öklides yetmiyor. Bunun için de Lobaçov'a ihtiyacımız var. Düzlemde gördüklerimiz dışında uzayda kozmolojik boyutta gerçek başkadır. İki boyutlu uzay bizi yanıltıyor, derinlemesine bakıp üçüncü boyutu algılamak gerekiyor. Zamanla birleştirip dört boyutlu görmeliyiz. Görünenle yetinen bilim olamaz, o zaman bilime gerek kalmazdı. Durum o kadar sürrealdir ki sonuçlarını kabullenmek de o kadar zordur. Çünkü sağduyuya şimdiye kadar söylenenlere o kadar aykırıdır ki inanılması çok güçtür. Ülkemiz büyük bir oyun yeridir. Her sabah uyanınca biraz isteksiz de olsak hepimiz sahnenin bir yerinde, bizi çevreleyen büyük ve uzak dünyanın sevimli bir benzerini kurmak için toplanırız. Küçük topluluklar olarak birbirimizden bağımsız davranarak ve birbirimizi seyrederek günlük oyunlarımıza başlarız. Ben Hikmet 4 zamanında, yani Hikmet 1 olduğum sıralarda bu oyunu ciddiye almış ve bütün oyunları heyecanla seyretmiştim. Sonunda kendi oyunumu bütün bu oyunların dışından ve gerçek olarak yaşamaya karar verdim. İnsanlarımız aynı piyesi yıllardır aynı biçimde oynamanın yorgunluğu ve gerçeğe bir türlü benzetememenin bezginliği içindeyken, ben bizlere bugüne kadar hiçbir yararı dokunmamış aklın, daha doğrusu akıl olduğunu sandığımız akıl taklidinin zincirlerinden kurtularak, bütün ilkeleri ve onların gerçek kişilerini içine alan büyük oyunun heyecanı içinde bulunuyorum. Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar.